Ayrım 16.
Kuşkusuz bizim büyük bir özenle işaretlediğimiz çikolatalar da öyle. Hangisinin işaretli olduğunu hatırlayamamış ve o telaşla ilaçlı olanı kendisi yemiş. Şimdi sorarım size. Bu öyküyü anlatırken Maskeley'nin şakası olmayan bakışları parlamıştı, sertçe şunları ekledi. Böyle insanlara güvenilir mi? Size söz veriyorum. Percy Warden'ın önerdiği kişilerin uygun olup olmadığını araştıracağım. Gene söz veriyorum, belgeleri bana havale ederseniz hiçbir engelleme olmayacak, bu tür başına buyruk davranışlar bir daha olmayacak. Teşekkür ederim. İzin istemek için ayağa kalktığında gerçekten de gönül borcu duyarmış gibi görünüyordu. Kapıda bekleyen bayraklı resmi arabayı eliyle geri çevirdi. Sağlığa yararlı bir akşam yürüyüşü gibi bir şeyler mırıldandı. Smokin'ini gizleyen ince bir pardösü giyerek özel araba yolundan aşağı yürüdü. Montolive ön kapıda durup sokak lambalarının sarı ışık gölcüklerine gire çıka ilerleyen, uzaklaştıkça tuhaf bir biçimde boyu daha da uzayan o sırık gibi ince uzun karaltıyı izledi. Yorgunluk ve rahatlamanın etkisiyle içini çekti. Günü çok yüklü geçmişti. Maskeley'in işi bu kadar. Yatmadan önce sessizlikle bir içki daha içmek üzere ıssız çimenliğe döndü. Her şeye karşın o gün tamamlanan işler hiç de fena değildi. Bir düzine sevimsiz işten kurtulmuştu. Maskeley'ine geleceğiyle ilgili şeyleri söylemek belki de bu görevlerin en zoruydu. Artık rahat bir soluk alabilirdi. Ama yukarıya çıkmadan önce bir süre sessiz evde dolaştı. Bir odadan bir odaya geçiyor, düşünüyor, gebe olduğunu öğrenen bir kadının gizli gururuyla güce kavuşmanın bilgisine sıkıca sarılıyordu. 7. Bölüm. Başkentteki resmi görevlerini kendi içine sinecek şekilde tamamladıktan sonra saraydan önce davranıp karargahını 2. Başkent İskenderiye'ye taşıması için hiçbir engel kalmamıştı. Buraya kadar her şey yolunda gitti. Kral, Arapçasının akılcılığını övmüş, topluluk önünde dili yerli yerinde kullanabilmesi de basının gözdesi olmasını sağlamıştı. Alışılmadık bir ayrıcalıktı bu. Bugünler hangi gazeteyi açsa kendi resimleriyle karşılaşıyordu. Yüzündeki o yamuk, o çekingen gülümsemeyle. Gazetelerden kesilmiş resim tomarını karıştırırken şöyle düşünüyordu. Aman Tanrım, yavaş yavaş kendimi, kendim bile mi dayanılmaz buluyorum. Resimler çok güzeldi. Aklaşan şakakları, keskin yüz çizgileriyle yakışıklılığına diyecek yoktu. Ama kültürden gelen alışkanlık, insanı kendi çekiciliğine karşı korumaya yetmez. Hiç hoşlanmadığım bir toplumsal yaşamın bu yumuşak, kolay yavanlıklarının içine diri diri gömüleceğim. Çenesini bileğine dayayıp düşündü. Leyla niçin yazmıyor? Gelecek hafta İskenderiye'ye gidinceye kadar bir haber alır mıyım ki? Ama hiç değilse Kahire'den ayrılırken arkasında iyi bir esinti bırakıyordu. Öteki yabancı elçiler onun başarısı karşısında çılgına dönmüşlerdi. Hamarat Errol'ın ve konut personelinin çabalarıyla örnek bir çabuklukta tamamlandı taşınma işi. Kendisi istediği kadar ağırdan alabilirdi çünkü dış işlerinin bütün eşyası özel trene yüklenmişti. Burada bulunmadıkları süre içinde kendilerini çalışıyor göstermelerine yarayacak bavullar, sandıklar, üstlerinde yaldızlı markalar bulunan kırmızı posta kutuları. Kahire artık dayanılmayacak kadar sıcaktı. Oysa tren çölün içinden deniz kıyısına doğru gıcırtıyla ilerlerken onların yürekleri kuş gibi hafifti. Taşınmaya en elverişli zaman buydu. Çünkü kötü Hamsin rüzgarları sona ermiş, kent yazlıklarını giymişti. Korniş boyunca sıralanmış renkli tenteler, savaş gemilerinin kara kulelerinin altında kat kat uzanan, yelkenlerle süslenmiş yat limanını çevreleyen renk renk filikalar. Yaz şölenleri zamanı gelmişti. Böylece Nesim geri dönen dostu için çoktandır sözünü ettiği şöleni verdi. görülmemiş bir şenlikti. Montolive saygılarını sunmak için bütün İskenderiye gelmişti. Sanki hayırsız oğlan geri dönmüş gibi. Oysa Nesin ve ailesi dışında pek az kişiyi tanıyordu. Ama Baltazar ve Amarille her zaman birlikte gezen, her zaman birbirlerine takılan iki doktorla dostluğunu tazelemek hoşuna gitmişti. Sonra Avrupa'da tanıştığı Clea ile. Akşam denizinin üstünde solan güneş ışığı metal çerçeveli geniş pencereleri tutturdu. Kendisi erimeden önce onları erimiş elmaslara dönüştürdü. Sonra Mısır'ın mavisi yeşil alacakaranlığında yeniden yumuşadı. Perdeler kapanmıştı. Şu anda yüzlerce mumun alevi uzun uzun masaların beyaz örtülerinde donuk donuk parlıyordu. Kadehlerin ince uzun ayakları arasında göz kırpıyordu. Tam eğlence zamanıydı. Çünkü balolar, at gezintileri, havuz partileri başlamıştı ya da hepsinin eli kulağındaydı. Denizden esen serin rüzgarlar ısıyı düşürüyordu. Hava tatlı ve canlıydı. Montolive kendisini olayların bildik akışına büyük bir güven, neredeyse mutluluk duygusuyla bıraktı. Nesim, deyim yerinde ise bir resim gibi duvardaki özel yerine yerleşmişti. Sonra Justin'in eşliğinde yanı başında duran şu esmer yüzlü göz kamaştırıcı güzellik, Nesim'in dış dünya ile ilişkilerini bozmaktan çok daha da güçlendiriyordu. Montolive Justin'den hoşlandı. Kendisine çevrilmiş diğer biçmeye çalışanlara gözlerinin bir tür sevecen bir merakla, karışık hayranlıkla parladığını sezmek hoşuna gitti. Çok güzel bir çift oluşturuyorlar diye düşündü. Neredeyse içinde hafif bir kıskançlık duyarak, çocukluklarından bu yana birlikte çalışmak üzere yetiştirilmiş, birbirlerinin içlerinden geçen isteklere, gereksinimlere içgüdüsel olarak karşılık veren, birbirlerinin yardımına tam zamanında gülümseyerek yetişen iki insan gibi. Güzelliğine, çekingenliğine, az konuşur görünmesine karşın, Montolive onun cümlelerinin arasından birden fırlayıveren hoş bir açık sözlülük yakaladığını sandı. Sanki sıcaklık fışkırtan gizli bir kaynaktan geliyormuş gibi. Kocasına kendisi kadar yürekten değer veren birini bulmak hoşuna mı gitmişti acaba? Elini kötülüksüzce, kayıtsızca sıkışı ona bu düşünceyi vermişti. Heyecan verici sesiyle, "Öylesine uzun bir süredir sizden David diye söz edildiğini duyuyorum ki sizi başka türlü çağırmam güç olacak." dediği zaman da öyle. Nesim'e gelince ayrı kaldıkları süre içinde hiçbir şey yitirmemiş, bütün inceliklerini korumuş ancak o inceliklere böylesine taşralı bir çevrede kendisini dikkat çekecek kadar Avrupalı gösteren deneyimden gelme bilgeliğin ağırlığını katmıştı. Örneğin Montolive'in resmi göreviyle ilişkili olabilecek herhangi bir konudan hiç söz etmeme inceliğini göstermesi doğrusu çok hoş bir şeydi. Hem de sık sık birlikte at gezintileri yapmalarına, avlanmalarına, yüzmelerine, tekneyle dolaşıp siyasal nitelikli haberleri Percy Warden aracılığıyla iletmeye özen gösteriyordu. İşle eğlenceyi birbirine karıştırarak ya da Montolive'i görev duygusuyla arkadaş sevgisi arasında bocalamak zorunda bırakarak dostluklarını tehlikeye atmıyordu. En güzeli de Percy Warden'ın kendisinin yükseltildiği yeni görevine olumlu tepki göstermiş olsaydı ve yeni bir sayfa açmak dediği şeyi yapar gibiydi. Yalnızca elçiliğin şeflerinin kullanmaya yetkili olduğu o korkunç kırmızı mürekkeple yazılmış birkaç sert pusula onu yola getirmiş, ondan adam olma sözü almıştı. Söz verdiği gibi yaptı. Tepkisi gerçekten de çok içtendi. Montolive kendi sınırlarının dışına taşmamakta ya da kendisini kolay bağımlılıklarla kuşkular arasında bırakmamakta kararlı olan bir sağduyuya güvenebileceğini görmenin rahatlığını, gönül borcunu duyuyordu. Başka? Evet, yeni yazlık konut çok güzeldi. Rüştüğü sırtlarında çamlarla kaplı serin bir bahçenin içindeydi. İki tane son derece iyi, sert zeminli tenis kortu vardı. bütün gün raket sesleriyle çınlıyordu. Bütün personel yeni patrondan hoşnut görünüyordu. Ama Leyla'nın suskunluğu hala anlaşılır gibi değildi. Derken bir akşam Nesim ona bir zarf uzattı. Yalnız kaldığı zaman okumak üzere mektubu cebine koydu. Mısır'a dönüşün, belki sen de tahmin etmişsindir, beni nedense allak bullak etti. Bütün düzenimi bozdu. Her bir parçam bir yana dağıldı, bir türlü parçalarımı bir araya getiremiyorum. Kafamı karıştırdı, kabul ediyorum. Düş dünyamda öylesine uzun bir süredir hem de yapayalnız seninle birlikte yaşıyordum ki şimdi seni neredeyse yeniden türetmek, yeniden hayata kavuşturmak zorundayım. Belki de bu geçen yıllar süresince sana kendimce bir suret çizerek kara çaldım. İnsanların, ışıkların, siyasal yaşamın ortasında devinen etli kanlı bir büyük adam değil de belki yalnızca bir varsayımsın. Henüz kendi doğrumu gerçeklikle karşılaştırabilecek cesaretim yok. Korkuyorum. Ne yapacağını bilmez görünen bu dik kafalı ahmak kadına karşı sabırlı ol. Kuşkusuz çoktan rastlaşmamız gerekirdi. Ama ben salyangoz gibi kabuğuma çekiliyorum. Sabırlı ol. İçimde bir yerde bir akıntının yön değiştirmesini bekliyorum. Senin buraya geleceğini duyunca öylesine kızdım ki öfkeden deli gibi bağırdım. Yoksa korku muydu? Galiba yıllardır yüzüme gerçekten unutmayı başarmıştım. Birden bir demir maske gibi geldi, yerine yerleşti. Püh, yakında cesaretimi toplarım, korkma. Er ya da geç buluşup o sarsıntıyı atlatmalıyız. Ne zaman? Henüz bilmiyorum, bilmiyorum. Akşam karanlığında oturmuş, olmaz bir kederle bu sözleri okurken şöyle düşünüyordu. Ona akıllıca bir yanıt yazmama el verecek kadar duygularım durulmuş değil. Ne desem ya da ne yapsam? Hiç. Ama bu sözcük boş boş çınlıyordu. Kendi kendine yavaşça sabır dedi. Sözcüğü daha iyi incelemek için zihninde bir o yana bir bu yana evirip çeviriyordu. Daha sonra kervanilerin balosunda mavi ışıkların, kağıt şeritlerin arasında sabırlı olmak gene kolay göründü. Kendisini öteki insanlardan kopuk hissetmediği mutlu bir dünyada deviniyordu gene. Dostlarla dolu bir dünya, o dünyada Nesim'le çıktıkları uzun at gezilerinin anısını tazeleyebiliyor, Amaril'le sohbet edebiliyor ya da sarışın Clea ile dans etmenin tedirgin edici zevkini tadabiliyordu. Evet, burada herkese böylesine yakınken sabırlı olabilirdi. Zaman, yer ve koşullar hepsi de sabrın ödülleriydi. Bulutsuz gelecekten baş veren kötü belirtileri duyumsayamıyordu. Hatta yavaş yavaş yaklaşan savaşın uyarıları bile başkalarıyla ortak paylaşabileceği şeylerdi. Clea yavaş sesle, "Gerçekten bütün başkentleri kökünden kazıyabilirler mi şu bombacılar? İcat ettiğimiz şeylerin gizli isteklerimizi yansıttığına inanmışımdır hep. Şimdi de kentli insanı yok etmek istiyoruz, öyle değil mi? Hepimiz mi? Evet, ama Londra ve Paris'i teslim etmek o kadar kolay değil. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. O ne mi düşünüyordu? Montelif güzel kaşlarını çattı, başını iki yana salladı. Bir rahibe gibi kapkara çarşaflara sarılı, karm abuğu girikteki tozlu yazlık köşkte olağanüstü güzel güllerin arasında tek dostu bir yılanla birlikte oturan Leyla'yı. Kaygısız, acelesiz yaz böylece sürüp gidiyordu. Ağustos, Eylül. Böylesine dostluğa doymak bilmez, kibarlığa karşı böylesine dayanıksız, zevk alma konusunda böylesine uzmanlaşmış bir kentte meslek açısından kendini yıldıracak bir şeyle pek karşılaşmadı Montolif. Çelik kalelerin arasındaki limanın aynasında her gün renkli yelkenler kanat çırptı, aylak aylak dolaştılar. Afrika güneşinin yakıp küle çevirdiği çölün kumsallarını sihirli beyaz dalgalar kusursuz bir düzenlilikle her gün dövdü. Geceleyin ateş böcekleriyle bezeli bir bahçeye tepeden bakarak otururken dünyanın ta öteki ucundaki liman kentlerine yön tutmuş, liman açıklarındaki derin suları kıyı kıyı izleyen gemilerin derinden derine top gibi gürleyen uskurlarının sesini duyuyordu. Çölde su seraplarıyla titreşen, düşmüş gibi görünen yeşil vahalar buldular ya da kentin çevresindeki kum taşı sırtının bronz parmak eklemlerini atlarla arşınladılar. Atlar, bütün tez canlılıklarına karşın geveze binicilerinin açlık ve susuzluğunu dindirecek yiyecek ve içecekleri taşıyorlardı. Petra'yı Kızıldeniz kıyısında gökkuşağı rengi tropikal balıkların kaynaştığı mercan deltasını ziyaret etti. Yazlık konutun uzun, serin balkonlarında her gece uzun içki bardaklarındaki buzların şıngırtısı yankılandı. Zahmete değer tek şeyin haz olduğuna inanan bir kente uygun düştükleri için zaman ve mekanın etkisiyle ona heyecan verici gelen yavan sözler, beylik konuşmalar çınladı. Tarihle beslenen mavi kıyılara bakan, yumuşak mum ışıklarıyla aydınlanmış bu balkonlarda o yarım dostluklar doğdu ve içinde eline geçirdiği güçlerin kendisini öteki insanlardan yalıttığı duygusunu yok eden yeni sevgiler biçimlendi. Yaygın bir ünü vardı. Yakında çok sevilen biri olabilirdi. Kentin hastalıklı ruhsal bitkinliği, zevk düşkünlüğü bile para sorunu olmayan, kent dışında yaşamaya gücü yeten biri için hoş şeylerdi. İskenderiye'nin her türlü sevgiye, sözcüğün Yunanca anlamıyla yabancı sevgisine açık, güzel bir yazlık konaklama yeri olduğunu düşünüyordu. Ama rahat edememesinin nedeni neydi? İskenderiyelilerin kendileri de kendi düşlerinden oluşan pırıltılı yüzeyin altında sıcak çöllerle kuşatılmış, dünyasal hazları yatsıyan bir inancın kederiyle savrulan bir Mısır'da yabancıydılar, sürgündüler. Yoksulluk ve acı, güzellik ve olursuzluk ülkesi Mısır'da. İskenderiye hala Avrupa'ydı. Asya Avrupası diye bir şey olursa onun başkenti. Bütün yaşamın Mısırlılık damgası taşıdığı, bol bol Arapça konuşulan Kahire ile asla benzeyemezdi. Burada Fransızca, İtalyanca, Yunanca egemendi. Genel havası, toplumsal yaşayışı, her şeyi farklıydı. Avrupa kalıplarına uygundu, buradaki develer, hurma ağaçları, çarşaflara sarılmış yerliler yalnızca çok renkli bir duvar süsü olarak kendini oluşturan öğelerine ayrılmış bir yaşamın arka planı olarak vardılar. Sonra güz geldi. Görevi onu yeniden kışlık başkente geri çağırdı. Gerçi Leyla'nın suskunluğuna bir türlü anlam verememiş, bundan incinmişti ama sıkıcı olmaktan uzak bulduğu bir meslek yaşamının insanı yutan ilgilerine döndü. Hazırlanacak belgeler, yazılacak çeşitli ekonomik, toplumsal, askeri raporlar vardı. Artık personel yerine oturmuştu. Canla başla çalışıyordu. Dahası Percy Ward'un bile elinden geleni yapmaktaydı. Zaten Errol'un aslında çok şiddetli olmayan düşmanlığı başarıyla etkisizleştirilmiş, uzun süreli bir ateşkese çevrilmişti. Sonunda karnaval zamanı Leyla'dan haber geldi. Onunla buluşma niyetini bildirmişti. Ama her ikisi de anlaşıldığına göre mevsimin geleneksel siyah dominosunu, İskenderiyelilerin eğlenirken giydikleri maskeyi giyeceklerdi. Onun tedirginliğini anlıyordu. Buluşma düşüncesi onu gene de çok sevindirdi. Çağrıyı kabul ettiğini söylerken telefonda Nesin'le çok sıcak konuşmuştu. Bütün kançılar yayı karnaval için İskenderiye'ye taşımayı tasarlıyordu. Kendisiyle birlikte bütün sekreterliğin bu olaydan yararlanarak eğlenmesini istiyordu. Taşınıldı. Bir kuş yumurtası kadar mavi, çölün gece ayazlarından hemen hemen hiç etkilenmeyen gevrek bir kış göğünün altında yatmış ısınan bir kent buldular. Ama burada onu bekleyen başka bir düş kırıklığı vardı. Çünkü Servonillerdeki balonun şamatası arasında Justin'e gelip onu kolundan yakalayıp bahçeye, yüksek çitlerin arasında buluşmayı kararlaştırdıkları yere sürüklediği zaman bula bula üzerine dudak boyasıyla bir şeyler çiziktirilmiş bir notun iliştirildiği ipek bir el çantasıyla boş bir mermer sıra buldular. Son anda sinirlerim dayanmadı. Bağışla. Can sıkıntısını, uğradığı bozgunu Justin'den saklamaya çalıştı. Justin'in kendisi de gözlerine inanamamış görünüyordu. Ama Carm Abugirk'ten sırf bu buluşma için geldi. Hiç anlayamıyorum. Bütün gün Nesim'le birlikteydi, dedi. Bahçede gülüşen maskeli karaltıların yanından aceleyle geçerek başları önlerinde olay yerinden geri dönerken Justin'in ılık elinin dirseğini sıkışında bir sevecenlik buldu. Havuzun yanında gözüne amaril ilişti. İpince maskeli bir karaltının önüne başlıksız olarak oturmuş, alçak, yalvarır gibi bir sesle konuşuyor, ara sıra karşısındakini kucaklamak için öne eğiliyordu. Tanrı biliyor ya, şu anda Leyla'yı görme isteğinde hiçbir tensel arzu bulunmamasına karşın yüreğine bıçak gibi bir kıskançlık sancısı saplandı. Tuhaf değil mi? Leyla'yı görmeden Mısır'ın onun için yaşayan bir yer durumuna gelmesi olanaksızdı. Çünkü Leyla, Montolivi'nin her gün yaşadığı, kamulaştırdığı gerçekliğin ikinci, neredeyse mitsel bir imgesini simgeliyordu. Mercek ayarını tam yapabilmek için fotoğraf makinesinin bakacındaki çift görüntüyü birleştirmeye çalışan biri gibiydi. Onu bir kez daha görmeden sanki hiçbir şey yapamayacak, ne bu büyülü doğa parçasıyla ilgili anılarını doğrulayabilecek ne de yeni izlenimlerini gerektiği gibi değerlendirebilecekti. Gene de yazgısını filozoflara özgü bir uysallıkla kabul etti. Ne de olsa telaşa kapılmak için hiçbir somut neden yoktu. Sabır. Sabır için bol zaman vardı, onun cesaretini toplamasını beklemek için. Üstelik bu arada o boşluğu dolduracak başka dostluklar olgunlaşmıştı. Sık sık yemek yemeye, satranç oynamaya gelen Baltazar'la, Amaril'le, Pierre Balbs'la, Servoni ailesiyle. Clea da şu günlerde yavaş yavaş onun portresini yapıyordu. Annesi çok yalvarmış, yağlı boya bir portresini istemişti. Sir Louis'nin büyük bir iyilik edip kendisine sattığı o şatafatlı üniformayla poz verebilirdi artık. Bu resmin çok sevindirici bir Noel armağanı olacağını sanıyordu. Bu yüzden de Clea'nın bir türlü hoşnut kalmadığı oranları yeniden ayarlayarak işi ağırlaştırmasına hiç ses çıkarmıyordu. O yaz Clea'dan, çünkü Clea modellerinin yüzlerini canlı tutmak için çalışırken onlarla konuşurdu, İskenderiyelilerin yaşam biçimleri, uğraşları konusunda çok şey öğrendi. Buradaki durumlarının sürgünü olan insanların yaşadığı biçimiyle hayatın akıl almaz şiirini, tuhaf dramını, bir göl kıyısına kurulmuş çağdaş bir kentte yaşayanların, Faros yıkıntılarının üstünden gözlerini Avrupa'ya dikmiş gökdelenlerde oturanların öykülerini. 4. kaset 2. yüzün sonu.